Ayrım 22, Mumhala 2, Aziz Nesin, sayfa 274. Tarihsiz. Özel Öğretim Kurumu. Ön sözü Üçgül dosyasındadır. Üçgül dosyasında 29 Aralık 1987 Salı diye başlıyor. Nesin Vakfı, 2 Ocak 1988, saat 21.10. Öykü. Gizil üzerine öyküyü buldum. Başlığı gittikçe güzelleşiyordum ben. Bu 3 aylık bir rüyanın öyküsü olsun. Kızın Gizil'in ağzından anlatılacak. Yaşlı adamın konuşmalarıyla kızı nasıl güzelleştirdiği anlatılacak. Tırtılı anlatır. Kız gittikçe güzelleştiğine inanır. Bu bir düşlem midir? Hayır. Başkaları da onun güzel söylemeye başlamışlardır. Yaşamında ilk kez güzelleşmiştir. Öyle güzelleşir ki güzelliğinin doruğundadır. Ve işte o zaman güzelliğinin kaynağını, nedenini unutur. Güzelliğin kendinden geldiğini, kendiliğinden olduğunu sanmaya başlar. İlk güzelleştiği, güzelleştiğini duyumsadığı ve ilk yeniden çirkinleşmeye başladığını duyumsadığı an anlatılacak. El ile tutuşmalar, öpüşmeler, koklaşmalar, yaşlı adam bir büyücü, bir sihirbaz gibidir. Okşadıkça okşadıkça kız gittikçe güzelleşir, adam konuştukça güzelleşir. Aynı otel odasında yatakların ayrılması, el ele tutuşmalar ve her şey anlatılacak. Tarihsiz. Gittikçe güzelleşti. Artık erişilmez bir güzelliği vardı. Aynada seyreder çıplaklığını, tüylerini, koylarını okşar. Yarışmaya girse kraliçe seçilebilir ama o istemez böyle şeyler. Beli incelmiştir. Bana bir şans daha tanı, bir fırsat daha ver. Yaşamımda çıplaklığıma ikinci kez bir erkek elinin değişiydi. Değiyor, dokunuyor, okşuyordu. İlki mi? O ilkin hiçbir güzelliği yoktu. Beni seviyordu. Bir gün ayrılalım dedi. Şaşırdım. Ama niçin? Seni çok sevdiğim için dedi. Ben evlenecek erkek değilim. Benden koca olmaz çünkü ben... Sustu. Hala bilmiyorum. İkincisi inanmadı buna. Yani beni sevdiğine. Bahane uydurmuş dedi. O gece ilk asansörde öptü. Kendimi bıraktım kollarına. Arabayla beni evime bırakacaktı. Evimin önünde indik arabadan, koluna girdim, yine öpüştük. Evime gelmesini ona öneren bendim. Gaziantep Veliç Otel, 9 Ocak 1988. Bir köylüden, bir taşralıdan büyük yazar çıkabilir ama köylülükten ve taşralılıktan kurtulamayanlardan büyük yazar çıkmaz. Çünkü onlar vermeyi öğrenememiş, vermeyi sevmeyen, hep almak isteyen, her alanda sonsuz doyumsuzlardır. Gaziantep, 9 Ocak 1988. Öykü. Daha tasarlarken güle güle öldüm. Benden yaşlı adam kendini över. İlle gel gör. Gider, gezdirir. Konuk yaşlıdır ama ev sahibi konuktan da yaşlı. Ne var ki ikisi de dinç. Yaşından genç görünüyorlar. Arabayla kendi gezdirir. Kent, mezbelelik, çöplük, gecekonduluk. Kale, kalenin hendeği. Doldurmuşlar, pazar yeri yapmışlar. Araba zor geçiyor. Ev sahibi bozulur. Jansen, Hermann Jansen, Ankara'nın kent planlamasını da yapan Alman mimar. Demiş ki, hela, 40 basamakla inilir. Kanalı atlıyla gidilir. Taşları kara, koku. Elinden tutmuş buldum başkasının ama demiş, ama sakın ola burayı bozarsınız demiş. Ulan zor hela, ona buna sorar. Bakırcılar, fabrika, tezgah, cicimciler, dokumacılar, kilise, yok, cami, boktan bir cami. Ulan oğlum burada dere vardı, ne oldu? Dere bokluydu. Bahçe nerede? Bahçeli kahve. Öyle mahcup oldu ki, o çok konuşkan adamı korkunç bir suskunluk alır. Dokunsan ağlayacak. Yaşandığım için olacak belki de. Hiçbir hikaye tasarımı beni bu kerte güldürmemiştir. Kendi kendime her anımsadıkça güldüm durdum. Gaziantep Veliç Oteli, 10 Ocak 1988. Sıradan normal yaşam şiirleşemez. Normal yaşamın şiiri olmaz. Şiiri olumlu ya da olumsuz olağanüstülükler doğurur. Ve şiir bu olağanüstü ve olağan dışılıklardan doğar. Gaziantep Veliç Otel 401, 10 Ocak 1988 Pazar, saat 21.42. Sıfır benim aşkımdır. Sal sıfır değil. Benim 3 aşkım var. Sıfır, nokta ve şimdi. Üçü de aynı şeydir. Dünyada ve doğada ve toplumda üçü de yoktur. Sal insanın tasarımında vardır. Vakıf, 14 Ocak 1988. Biz insanlar hiçbir zaman Mehdi'yi beklemekten kurtulamadık. Bizden öncekiler de kurtulamamışlar. Öyle görülüyor ki ve yazık ki bizden sonrakiler de kurtulamayacaklar. Kimileri için Mehdi bir insandır. Mesih ki kimileri için ütopyadır, kimileri için öbür dünyadır, kimileri için yeniden doğuş, Ba'sül Ba'del Mevt, kimileri için bir büyük devlet ve onun simgeleştirdiği ideolojidir. Ama her dönemin de o dönemin sınıflarına, katmanlarına, kültür düzeylerine göre ayrı Mehdi'leri vardır. Mehdi hiçbir zaman gelmeyecektir ama insan soyu o hiç gelmemiş ve gelmeyecek olan Mehdi'yi beklemiş ve bekleyecektir. Samuel Beckett'in Godot'u Beklerken adlı oyunu bu ölümsüz insan bekleyişini dile getirdiği için değerli ve önemlidir. Mehdi insanların umududur. Nesin Vakfı, 25 Ocak 1988. Zamanın en küçük kırpıntısını bile ziyan etmek istemiyorum. Uykularımı, rüyalarımı, bekleme salonunda vapur ya da treni beklemeyi ve bütün bekleme zamanlarında yargılanmaları ve sorgulanmaları, sevmediğim insan ya da insanlarla zorunlu boş konuşmaları, öz yaşamıma girmesini istemediğim tatsız yaşam bölümlerimi, uçak ya da tren yolculuklarında geçen o boş zamanları, tıraş olurken ya da diş fırçalarken ya da tuvaletteyken ölen zamanlarımı, uzun uzun yemek söyleşilerini, içki sofralarının cıvık zamanlarını, hiçbir işe yaramayan kitapları okumak ve oyunları seyretmek için verdiğim zamanlarımı ve işte buna benzer pek çok yararsız, boşa geçmiş ama yine de harcanması zorunlu olmuş zamanımın en kırpıntı parçalarını bile ziyan etmek istemiyor ve onlardan bile yararlanmaya çalışıyorum. Bu zaman zararlarımı yarara çevirme yolları arıyorum. Her zaman değilse de çok zaman bu yolları buluyorum. Örneğin, boş insanlarla boş konuşmalarım sırasında, hatta bu konuşmalara katılırken bile benim olduğum o yerden başka bir yerde olduğumu ve örneğin kafamın bir öyküyü kurmakla uğraştığını, kafamdaki bir düşün tohumunu yeşertmeye çalıştığımı oradakiler anlayamıyorlar. Benim bu aşırı zaman cimriliğime karşın yaşamımın öyle bir zamanı olacak ki ben o zamandan hiç yararlanamayacağım. O zamandan yararlanmam olanaksız. O hangi zaman mı? Ölürken. Çünkü ölürken duygularımı, düşüncelerimi, algılarımı yazamayacağım. Ve en çok ziyan olacak zamanım işte o zamanım olacak. O zaman bütün yazarların anlatamayacağı zamandır. Evet, işte o zamanı yazamayacağım, o zamanı başkalarına anlatamayacağım için bütün yaşamımda o ölüm zamanım, salt benim zamanım, benden başkasının olmayan salt kendi zamanım olacak. 1 Şubat 1988. Bugün eski şiir notları dosyalarını karıştırırken. Bir çakım aydınlığında yüzü ışıdı. Bir kibrit yayılımında. Göz açıp kapayasıya, gördüm. Hızla koşarken kalabalıkta, çarpmışım gibi birine. Bakıp geçmişim ama yıllar, yıllar, yıllar sonra bendesin. 24 Eylül 1977 Cumartesi, Çatalca. Tülsü kaç yılın, yılların birikimiyle nasıl birike birike yazılmış? Ne çok tülsülük not, şiir, yazı var. Ne iyi yapmışım da en gereksiz sanılanları, yazılı eski püskü kağıt parçalarını bile atmamışım. 12 Şubat 1988, Tülsü'nün şiiri. Şehremini tramvay durağında görmüştüm ilk. Sonra Büyükdere Rıhtım Caddesi'nde. Bir gece Manila'daydın, şaşırdım. Bambular arasında beni dansa çağırıyordun. Bütün Tülsü şiir notları toplanacak. Sen kimsin? Manila'daydın bir gece. Dansa kaldırmak için zorladın beni. Moskova'da yaşadım seni. Ama sen kimsin? Bükreş'te. 23 Mart 1981 Cumartesi. Bir Boğaziçi iskelesinde gördüğümde 16 yaşındaydın. Büyükdere iskelesinde gördüğümde. Nesin Vakfı 17 Şubat 1988 Çarşamba. O kadar çok şey bilmiyorum ki zaman zaman kendi bilgisizliğimin sınırsızlığına şaşıyorum. Her insanın bilmedikleri elbette bildiklerinden çoktur ama benim bilgisizliğim öyle değil. Bilmem gerekip de bilmediklerim pek çok. İşte beni üzen de bu. Neden böyle kaldım? Askeri lise, harp okulu, askeri fen okulu, sonraki subaylık yıllarında okuduklarım, askerliğe ilişkin tabiye, talimnameler, harp tarihi ve istihkamcılık bilgileri gibi kitaplardı. Yani bugün bana gerekli olan bilgileri edinmek için en uygun yaş olan 10-30 yaşlarımda bugün bana gerekli olanları okuyamadım. Arkamda bugün doldurmak zorunda olduğum 73 yaşımdan sonra bile büyük bir bilgi boşluğu kaldı. Bunun ne zor ve ne acı olduğunu benim kadar kim anlayabilir? 10 ile 30 yaş arasında okuyup öğrenmem gereken yazın, sanat, bilim kitaplarını hep okumak zorundaydım bugün. 73 yaşımdan sonra bile. Marriott Otel, 26 Mart 1988, saat 10:36. Aptallığa varan davranışlarıma şaşıp şaşıp kalıyorum. Çoklarının dediği gibi zeki, hatta çok zeki bir insan olduğuma inanıyorum. Ama cin gibi zeki denilen zekilerden değilim. Çünkü öyle aptallıklar da yapıyorum ki zekamdan kuşkulanıyorum. Bu kerte aptallık olmaz diyorum kendi kendime. Ne de sık oluyor bu aptallıklarım. 5 gündür Kahire'nin en lüks oteli Marriott'un 1076 sayılı odasındayım. Ara sıra TV'yi açıyorum ama hep aynı kanal. Mısır TV'sinin tek kanalı olması olanaksız diye düşünüyorum. TV üzerinde başka kanal işareti aradım durdum. Her yana baktım ve her yanını karıştırdım, bulamadım. Sonunda Mısır TV'sinin birkaç kanalı varsa bu göstericinin tek kanalı işliyor olmalı dedim kendi kendime. Hatta Murat Bardakçı'ya kaç kanal diye sordum. 10 kanal dedi. Az kalsın Murat'ı odama çıkarıp TV'de neden öbür kanalları bulamadığımı soracaktım. Bugün TV'de bütün kanal düğmelerini görmez miyim? Öyle bir yerde ki kanal düğmeleri kör olsa parmaklarıyla bulur. 10 kanalın 6'sı işliyor. Moskova'dan uçakla indiğimde Yeşilköy Havaalanı'nda gümrükçünün neyle geldiniz sorusuna verdiğim aptalca yanıt. Neyle olacak, uçakla? Arkamda sıradakiler güldüler. Beni tanıyan biri aptallığımı alaycılığıma verip neyle gelecektin yani dedi. Birkaç uçak birden arka arkaya inmişti alana. Gümrükçü hangi uçakla indiğimizi soruyordu. Aeroflot demem gerekirdi. Aradan 20 yıldan çok geçti. Bu aptallığımı anımsadıkça hala utanırım. Kızı Gülay'a denize girmesi için üstelerken kız hastayım diyor. Mazeretim var diyor. Ben ancak ertesi günü anlıyorum aptallığımı. Ohri Gölü'ndeki evde şarap mahzeninin son günü bulma aptallığım. İbrişim'in beni ister misin sorusuna ailesinden mi anlayıp evlenmek mi diye soruşum. Daha bir sürü aptallığım. Nesin Vakfı, 7 Nisan 1988, saat 22:45. Ben kendi kendini dünyanın en cimri insanı diye tanıtan Aziz Nesin. Sahibi olduğum maddi ve manevi her şeyi başkalarına verdim ve kendime, kendim için hiç ama hiçbir şey saklamadım, ayırmadım. Benim cimriliğime inanmak insanların çok hoşlarına gitti ve bu yanımı durmadan yaydılar ve insanların bu çabasından gizli bir keyif duydum, alaylı bir keyif. Kendilerine cömert, başkalarına cimri olanların benimle cimri diye alay etmelerinden daha keyif verici ne olabilir? Benim en cömert davranışım kurduğum vakıf, aile bireylerine sağlığımla verdiklerim. Yaptığım karşılıksız yardımlar, gerekenleri desteklemelerim değildir. Bunların toplamından çok daha büyük cömertliğim yazılarımdır, kitaplarımdır. Çünkü onlara para, mal, varlık değil, emeğimi koydum, gönlümü koydum, canımı koydum, namusumu koydum, onurumu koydum. Bu yüzden yazdıklarım canlıdır. Ölümümden sonra da yaşayacaklardır. Nesin Vakfı, 10 Nisan 1988. Merhaba ey güzel sabah, merhaba. Merhaba penceremin çerçevelediği erik çiçekleri, elma çiçekleri, şeftali, kayısı çiçekleri, merhaba. Gençliğimde düşmanı olduğum uyku şimdi en büyük desteğim, yardımcım oldu. Güzel uyuduğum, geç uyandığım sabahlar kendimi çok dinç duyumsuyorum. İşte bu ilk yaz sabahı gibi. Gece 1'de yatmıştım. Sabah 8:15'te uyandım. Bu kerte geç uyanmam pek seyrek olur. Genellikle 6 ile 7 arası uyanırım. Bu sabah uyandım, uyudum, uyandım, uyudum. Çocukların her sabahki gürültüleri de yoktu. Bir ara yanımdaki ev radyosunu açtım. Öyle güzel bir müzik vardı ki müzikle uyudum, uyandım ve rüyalar gördüm. Ah bırakın beni rüyalarıma. Rüyalarım gerçekten güzel. Rüyamda böcümle birlikte yaşıyorduk. Bir küçük odaydı. Çocuk gibi yere yan uzanmıştı. Öptüm. Öperken odada başkalarının olduğunu imlemek istedi. Bir ara bana sordu. Acaba yanlış mı yapıyorum? Uyandığımda bu soru kafamdaydı. Çünkü böcümün bu sorusu önemlidir. O hep böyle ya da bunun gibi sorular sorar. Bu sorularda çok masummuş gibi görünen çok müthiş bir kurnazlık vardır. Ama ondaki bu kurnazlık sanırım ki bilinçli değil, içgüdüsel bir kurnazlıktır. Acaba yanlış mı yaptım? Ya da acaba yanlış mı yapıyorum diye sorarak gerçekten yanlış yapıp yapmadığını öğrenmek istemiyor. Tersine o yine yanlış ya da doğru, ki genellikle yanlış olan kendi bildiğini yapacak. Ama bu soruyu sorarak karşısındakine değer verdiğini, onun aklına öğütlerine gereksinmesi olduğunu, ona yaralı bir kuş gibi sığındığını, onun korunması altına girmek istediğini, onun sözle hatta elle okşamalarını, bu zavallıyı sevmesini ve korumasını istediğini anlatmaya çalışıyor. Bütün bunları bilinçli olarak yapacak kertede alçak olabileceğini sanmıyorum. Olsa olsa yaşamındaki deneyimlerle bu davranışından hep iyi sonuçlar almış olduğu için bu oyunu kendini korumak ve savunmak ve yardım görmek için içgüdüsel olarak oynuyor. Vakıf, 11 Nisan 1988. Tavşan tersi yazarlarımız var. Ne kokarlar, ne bulaşırlar. Ne tam sağcıdırlar, ne tam solcu. Ama böyle olmakla da yetinmezler. Batı yenilikçiliğinin ilk ileticileri, aşırıcıları bunlar oldukları için solcu bir görünümleri de vardır. Çünkü yenilik tutuculuğa ve gericiliğe karşı olduğu için ilericilik hatta devrimcilik sanılır. Bu yüzden bu tavşan tersi yazarlar çok kez solcu gibi solcumsu görünürler ve solcu çevre içindedirler. Oysa bunların yazarları sağcılardan daha çoktur. Sanki bağnaz değillermiş gibi sektör solu suçlar, özgürlükçü hava içindedirler. Batıda kim hıyarını uzatsa aman tuzu bende diye bağırarak koşarlar. Varoluşçuluk, İslam sosyalizmi, yapısalcılık ve bunun gibi. Yazarları da yok değildir. Örnekleri Mehmet Fuat, Cevat Çapan ve Gönül Çapan, Füsun Akatlı Altı Ok, Tahsin Yücel ve bir dolu solun hamhamat yeteneksizlikleri de bunlara fırsat verirler. Sonunda ne İsa'ya ne Musa'ya ne Muhammed'e yaranırlar. Ama aralarında solda olmayan büyük bir kendiliğinden dayanışma vardır. 11 Nisan 1988. Günümüz Türkiye'sinin feministleri Türkiye'nin 100 yıl kadar gecikmiş Madame Bovary'leridir. Tarihsiz. İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in William Shakespeare'e şöyle dediği söylenir. Sizler tiyatro sahnelerinde kalınız. Dünya sahnelerinde oynamayı biz hükümdarlara bırakınız. Tarihsiz. İyilik alışveriş değildir. Hizmet bir borç ödemektir. Sevgi sevilen şeye çıkar ummadan ama hatır umarak emek verilerek elde edilir. Ne kerte çok emek verirsek o şeyi varlığı o kerte çok severiz. Vakıf 27 Nisan 1988. Yazık ki şimdiye dek Edebiyat Dostları dergisiyle ilgilenemedim, dergiyi okuyamadım. Bu dergiden kim olduğunu bilmediğim Akif Kurtuluş, nokta 1 Mayıs 1988, marjinallik soytarılığı üzerine çok güzel şeyler söylemiş. Hilmi Yavuz'un düşünceleri de ilginç. Akif Kurtuluş'un sözlerinin sonu şöyle. Ben iktidarın yazınsal, ekonomik yazınsal, göbeğinde yer alıp da marjinallik ya da muhaliflik taslayanları saray soytarılarına benzetiyorum. Hani kraliçeye çimdik atmaktan tutun da her türlü aykırı edimi ya da muhalif sözü hoşgörüyle karşılanan saray soytarılarına. Her iktidar kendi muhalifi soytarısını yaratır çünkü. Yaşa Akif Kurtuluş, her kimsen. Benim yıllardan beri yazmak isteyip de bir türlü yazamadığım, yazmaya zaman bulamadığım gülmece konusundaki bir düşüncemi ne de güzel formüle ederek açıklamış. Bundan sonra Edebiyat Dostları dergisini almalıyım. Şimdiki gençler benim onların yaşlarında olduğumdan 1.000 kez akıllı. Elbet çoğunluğu değil. Ben de artık Türk Gülmece Seçkisi kitabımın ikinci basımının ön söz incelemesini yazmalı ve bu gülmece soytarılarını ortaya koymalıyım. Mehmet Karaca, ne yazık ki Zeki Metin, İncili Çavuş, Bal Mahmut gibi. Vakıf 15 Mayıs 1988 Cumartesi. Hangi dalda olursa olsun çok erken gelişenler erken ölüyor. Örnekler çok, Mozart gibi. Yazacağım, Kafka, Lermontov, bizde Orhan Veli, Ömer Seyfettin. Geç gelişenler daha çok uzun yaşıyor. Araştıracağım, Tolstoy, Goethe, Balzac, Victor Hugo. Vakıf, 15 Mayıs 1988 Pazar. 13 Mayıs 88 Cuma sabahı telefon. Ben Güner Suzan. Az kalsın tanıyamadım, kimsiniz diyecektim. Biraz duraksamadan sonra sesinden tanıdım. Onun bir adının da Suzan olduğunu bilmiyordum. Kumburgaz'da bir evdeymiş. Gelmek istediğini söyledi. Öyle yorgun ve uykusuzum ki. Öğle yemeğine çağırsam dinlenemeyeceğim. Akşam yemeğine çağırdım. Kaçta? 7-8'de dedim. Öyle işim vardı ki. Üstümdeki pılı pırtıyı bile değiştiremedim. Geldi. Ailem arabada dedi. Gelsinler. Köpeğimle sekreterim dedi. Gelsinler. Geldiler. Sekreteri belli. Köpeği 2 yaşında. Pekunya. Benim odamda içtik yedik, onlar rakı içti. Bir ara Münevver Ayaşlı'nın da benimki gibi vakıf kurduğunu söyledi. Çocuklar için mi dedim, bilmiyormuş. O zaman bize gelen Alman kadına Münevver Ayaşlı'nın söylediklerini ilettim. Komünist Aziz Nesin'e vakıf kurdurdular da bana zorluk çıkarıyorlar. Bunu topluluk önünde söylemiş. Bunu iletince kitabındaki Melek Hanım'ın Münevver Ayaşlı olduğunu söyledi. Önce biraz şaşırdım, sonra doğru buldum. Birkaç kez hacca gitmiş. Eski günahkarlar sonradan koyu Müslüman olur. Bir büyükelçinin karısıymış. Büyükelçi 30 yaş büyükmüş. Ne yapsın? Karı sevici olmak zorunda kalmış. O zamanlar Nazım şiirleri söyler, plağını dinlermiş. Bir gün Güner alıp Münevver Ayaşlı'yı götürmüş. Evden çıkarken bastonu bırakmış, gidip içmişlerdi. Dönüşte hemen bastonunu almış. Baston yaşlılığın, saygınlığın, hatta dindarlığın simgesi. Avni İnsel'in de 17 yaşındayken evinde kendisine nasıl saldırdığını anlattı. İnsel'in eski karısı, Burak'ın da arkadaşı. Burak da sapık olacak. Şizofren mi neymiş? Her yıl bir zaman Fransız hastanesinde yatarmış. Eski günahkarlar ya dinci, ya ruhçu, ya benzeri bir şey olurlar. Güner de ruhçu olmuş. Onun ruhu Mars'tan gelmişmiş görevli olarak. Görevi, Çerkez Ethem'i aklamak için Mustafa Kemal'i boklamak, Cemal Kutay'da destekçisi. Frankfurt, 28 Mayıs 1988. Köln'de yaşamak. Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun bir kente gidip orada birkaç gün kaldım mı kendime şu soruyu sorarım. Bu kentte yaşayabilir miyim? Büyük, kalabalık ve çağcıl öyle kentler vardır ki o kentlerde kendi soruma yanıtım kimileyin hayır yaşayamam olur. Köln'e üçüncü gelişim. Bundan sonra daha sık geleceğimi sanıyorum. Köln'de de kendime bu kentte yaşayabilir miyim diye sordum ve yanıtımı verdim. Sevinerek yaşarım. Yaşamaya isteklendiğim kentlerin yüreği ve nabzı günün 24 saati ve ard arda günler ve geceler boyunca hep atmalıdır. Ve o kentin kanı damarlarımda ve benim kanımda o kentin damarlarında akıp dolaşabilmelidir. Ben geze geze artık yorgunluktan bitkin uyurken içinde yaşadığım o kentin uyumadığını bilmeliyim. Kentin canlılığını rüyalarımda bile yaşamalıyım. Kentle aramda bir organik bütünlük kurulmalıdır. O zaman ben de o kentin bir parçası olurum. Köln'de uyuduğum zamanlarda bile uyumayan bir Köln'ün katılamadığım canlılığı içimde duyumsuyorum. Kentlerin damarları, caddeleri, sokaklarıdır. Sevdiğim, yaşayabileceğime inandığım ama her yerini, her yanını tanıyıp bilmediğim kentlerin sokaklarında haritasız ve plansız dolanıp dururken kaybolmak, kalabalığın selinde insan akıntısına kapılıp o yana bu yana sürüklenirken yeni yeni şeyler görüp şaşırmak, sonra daha önce görmüş olduğum için tanıyıverdiğim bir yapıyla, bir yonutla, bir anıtla, bir mağaza vitriniyle, bir köprüyle karşılaşmanın eski bir dostu birden görmeye benzer sevincini tatmak en hoşuma giden bir coşkudur. Sevdiğim ama iyice bilmediğim bir kentte yolu kaybetmek, örneğin 5-600 metre yakınımdaki gideceğim yeri arayıp bulmak için saatlerce şapşal şapşal dolaşıp dururken gördüğüm bir değişik güzellik karşısında ne ve neresini aradığımı da unutup "Aa!" diye birden şaşıp kalmak beni çocukça coşkulandırır. Sonunda gideceğim o yeri hiç kimseye de sormadan nasıl da bulurum? Birisine gideceğim yeri sorarsam aptallığımı anlayacakmış gibi gelir. Sevdiğim ve yabancısı olduğum her kentte benim bir iki nirengim vardır. Kentin kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı neresidir bilmesem bile o göze çarpan nirengileri bularak bulunduğum yeri saptar ve gitmem gereken yeri belirlerim. Köln'ün caddelerinde isteyerek kaybolduğum, amaçsızcasına dolaşırken sık sık gördüğüm güzellikler, olağanüstülükler karşısında "Aa!" diye şaşıp kaldığım, yani iyice çocuklaştığım zamanlarda bana yol ve yön gösterecek iki nirengim vardı. Biri çok yaşlı ama dinç ve sağlıklı, neşeli ama çok aşırı süslenmiş koketlere benzettiğim Köln Katedrali. Biri de Köln'ün en büyük atardamarı Babaren üstündeki açık yeşil renkli asma köprü. Köln'de her güzel kayboluşumda uzaklardan görünen bu iki güzel nirengiyi bulunca gideceğim aradığım yeri de hemen belirlerim. Çok kez Köln'deki kayboluşlarımda bu iki nirengiyi bulmaktan korkar, kayboluşumu uzatmak için nirengileri bulmaya değil, bulmamaya çalışırdım. Köln'e ilk gelişimde dünyanın en zengin mutfaklarından olan Türk mutfağını Köln'de bulamamıştım. Bu gelişimde çok güzel Türk aşevlerinde yediğim yemeklerde İstanbul'u tattım ve sevindim. Türk lokumu diye dünyada ünlü göbek dansçısı kızlarımızın bu zanaatını Alman fıstıklar ellerinden almışlar. Köln'deki bir Türk aşevinde bir gece Şirin adını almış bir Alman kızının doğusal, oryantal dansını seyrettim ki, sarı Alman fıstığı göbek atmakta ve zil şakırdatmakta ve kalça kıvırmakta bizim sulu kuleli esmer lokumlara taş çıkarıyordu. Yarıdan çıplak dansöz kılığıyla çekilmiş resmini armağan eden Şirin, Takma adlı Alman kızının, Köln'deki Alman halk evlerinde göbek dansı kurslarına gidip diplomalı göbek dansçısı olduğunu da öğrendim. Şimdilerde pek çok Alman kızı göbek dansı kursundan geçip kendilerine Türk adı da takarak içkili Türk aşevlerinde kıvıra kıvıra göbek atıp karabaş Türklerinin ve sarıbaş Alman erkeklerinin soluğunu kesiyorlar. Bir gün yine Köln'ün damarlarında kendimi kaybetmek umuduyla. 22. ayrımın sonu, sayfa 288.